Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Cennet güzeli arkadaşlarımla bugünkü yayınımıza başlıyoruz inşallah. Damla, Ebru, Gülşah ve Didem'le birlikteyiz. İnşallah. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk.
Biliyorsunuz bizim şu anda yaptığımız ilmi çalışmaların etkisini genel olarak Darwinistlerin eylemleriyle ve hareketleriyle, yani karşı koymaya çalıştıkları tavırlarla görüyoruz, şahit oluyoruz ve ilmi olarak ne kadar önemli bir çalışma yaptığımızı her seferinde şahit oluyoruz. Fakat bizim asıl şahit olmamıza vesile olan konu PKK'nın nasıl darlandığı, yani PKK'nın Darwinizmin Türkiye'de yıkılması konusunda nasıl bir sıkıntı içinde olduğuna asıl o zaman şahit oluyoruz. Çünkü PKK'nın ideolojisinin komünizme, Marksist felsefeye ve dolayısıyla da Darwinizme temel aldığına artık hepimiz şahit olduk. Kendi söylemlerinden anlattık. Kendilerinin önder olarak kabul ettikleri Lenin, Stalin, Mao, bunlardan anlattık ve özellikle Bölücübaşı'nın sözlerinden anlattık. Onun için tabii ki PKK ne istiyor? Fosillerin hiçbir şekilde sergilenmesini istemiyor, daha doğrusu ne istemiyor diye anlatalım. Fosillerin sergilenmesini istemiyor, fosillerin insanlarımızın gözüne gelmesini istemiyor. Onun için de fosil sergilerini engellemek istiyor. Bu da neden kaynaklanıyor aslında? Buna alet olanlar, bilinçli veya bilinçsiz olarak alet olanlar da biz neyi görüyoruz? Bilgi eksikliğini. Şimdi evrimcilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgi eksikliğidir. Çünkü evrimciler genellikle genel evrimcilerin de kabul ettiği gibi evrim teorisine bir din olarak inanırlar. Yani bilimsel olarak delili olmayan bir teoriyi bilimsel olarak ortaya çıkarıp bir insan eğer buna inanıyorsa bu batıl bir din olarak kabul ettiğini gösterir. Evrim teorisi de tamamen din olarak kabul edilen bir batıl bir din olarak kabul edilen bir ideoloji aslında. Onun için işte evrim teorisine karşı bu bilgi eksikliği içinde yanlışlıkla manipüle edilip çok kolay yönlendirilebilen bazı kardeşlerimizin öncelikli olarak bilgilerini arttırmalarını, kültürlerini arttırmalarını, bilim konusundaki delillerini her ne kadar okullarında, üniversitelerinde biyoloji okusalar, işte paleontoloji okusalar, arkeoloji hatta okusalar, hiçbir şekilde bunların bir etkisinin olmadığını, gerçek anlamda bilgilerini arttırmadan, bilgi eksikliklerini gidermeden evrim teorisinin ne olduğunu anlayamayacaklarını göstermemiz gerekiyor. O yüzden de biz sürekli hem fosilleri burada gösteriyoruz. Mesela hayatlarında çok yüksek ihtimalle büyük bir kısmı fosil ilk defa görüyorlar. Çünkü verilen tepkilerin orijinalliği diyeyim, orijinalliğinden anlaşılıyor fosilin çok ne demek olduğunu ilk defa gördüklerine. Çünkü şimdiye kadar bakın o Zelal Hanım'ın küçükçe öğrencilere yaptığı bir gösteri vardı orada. Bakın dinozor bu nedir? Fosil diyor. Yani çocuklar ben de küçükken ilkokuldayken fosil deyince dinozor demek diyebilirdim. Yani genellikle halkımızda oluşturulan kanı buydu. Bilgi eksikliğinden dolayı. O yüzden işte insanlara hep fosil ne demek? Dinozordur. Dinozor nedir? Soyu tükenmiş bir canlıdır. Evrimi gösterir göğya. İşte önce dinozorlar vardı, sonra dinozorlardan diğer canlılar türedi diye insanları böyle kandırdılar. Bilgi eksikliği içinde olan insanlar da araştırmaya gerek görmediler ve buna inandılar. Fakat ta ne zamana kadar? Allah'ın izniyle inşallah hocamız tüm dünyada saklanmaya çalışan, 70 yıl kadar kambriyen fosillerini ortadan kaldırıp saklamaya çalışan evrimcilerin de hepsinin foyasını ortaya koyana kadar ve ne oldu? Fosillerle Allah'ın izniyle inşallah evrim teorisinin yerle bir olduğunu herkes şahit oldu. Artık kimse inanmıyor. Bakın Türkiye'de evrim teorisi müfredatta okutuluyor. Türkiye'de bütün okullarda evrimin dışında yaratılışı savunanlar okullardan mecburen görevine son verdirilerek gönderiliyor. Bütün dünyada evrim teorisi anlatılıyor. Kendisi evrime inanmadığını hiçbir öğretmen söyleyemiyor. Fakat Türkiye'de evrim teorisi yıkıldı. %90'dan fazlası Allah'ın izniyle evrim teorisine değil yaratılışa inanıyor. Bu da bizim Allah'ın izniyle hocamızın eserlerinin ne kadar başarılı olduğunu ve bu ilmi faaliyetin ne kadar başarılı olduğunu ve PKK'nın neden bu kadar rahatsız olduğunu en açık delil olarak bize gösteriyor inşallah.
Çok önemli Didemciğim, maşallah senin anlattıkların. Çünkü bize yıllarca fosil dendiğinde hep böyle küçük ufak birkaç kırıntı, bunlardan işte veri elde edilmeye çalışılan, çok çok nadir bulunan, dünyanın çok ender yerlerinde, çok uzun zaman aralıklarıyla bulunan ve tam olarak da ne olduğunu anlayamadığımız bir takım kalıntılar olarak anlattılar. Halbuki yeryüzü katmanları fosillerle dolu. Bunu ilk defa hocamız dünyaya gösterdi. O yüzden evrimcilerin de artık bu konudaki bilgisizliklerini bir tarafa bırakıp yeni delilleri görmeleri gerekiyor. Bir kere tam eksiksiz mükemmel canlılara ait, hemen hemen her türe ait Çok mükemmel fosiller var ve bunlar çok çok iyi korunmuş. Bunların özellikle bazı fosil yataklarında yumuşak doku korunması da mümkün oluyor. Dolayısıyla çok fazla detayını görmek mümkün bu fosillerin. O yüzden bu konudaki cahilliklerinden bir tanesi, bilgisizliklerinden bir tanesi evrimcilerin yumuşak doku korunmaz diye itiraz ediyorlar. Halbuki mesela olsun, Santana Formasyonu'nun bazı yerlerini, Green River'ın bazı fosilleri, yine Sonhafen fosilleri, bunlar zaten yumuşak dokunun iyi korunduğu ve bununla ünlü olan fosil yatakları. Dolayısıyla buradaki fosillerden çok fazla bilgi elde ediliyor. Yine evrimci kardeşlerimizden bir tanesi, yine sol görüşlü, yani komünist düşünceye sahip bir kardeşimiz itiraz etmişti. Bana fosil gösterdi bir videonun altına. Alçıdan olmaz ama böyle fosiller, bunlar gerçek değil diye. Şimdi limestone deposit diye yazarsa kardeşlerimiz internete, burada kireç taşından olan fosil yataklarının nereleri olduğunu, buradan ne tarz fosiller çıkarıldığını görürler. O onun kireç taşı olarak bilmediği, onun alçı zannettiği şey aslında kireç taşı. Dolayısıyla hatta burada da bir fosilimiz var, onu da gösteririz birazdan inşallah. O da kireç taşı olan bir fosil. Dolayısıyla biraz araştırmaları gerekiyor bu konuları. Yumuşak doku kalmaz demişlerdi. Eğer fosillerimiz hazırsa bir dünyanın en eski mantarını göstermek istiyorum ben size. Burma'dan çıkarılmış 100 milyon yıllık. Şimdi mantarı hepimiz çok iyi biliriz nasıl bir canlı olduğunu, çok iyi biliriz. Tamamen yumuşak dokudan meydana gelmiştir. Ve bu dünyanın en eski mantarı. Yine dünyanın en eski mantarı diye İngilizce'de yazarlarsa, Türkçe'de yazarlarsa internetten hemen ulaşabilirler. 100 milyon yıldır tam mükemmel şekilde korunmuş. Daha önce bahsetmiştim, yine bir manolya yaprağından amber içinde korunmuş. 860 baz çifti elde edildi. DNA bilgisi açısından bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla fosillerde yumuşak doku korunması oluyor. Fakat evrimcilerin bize gösterdiği birkaç tane hiç üzerinde yumuşak doku kalmamış kemik kırıntısından bir insanın nasıl göründüğü, yumuşak dokusuna ait bilgisi, yüz şekli, hatta ailesinin yaşam şekli çıkarılmaz. İşte burada bir bilgisizlik, bir yanılgı vardır. Dolayısıyla bu ara geçiş formu olarak iddia edilen fosillerde hiçbir şekilde yumuşak doku yoktur ve bundan yola çıkarak da yapılan rekonstrüksiyonlar bilimsel değildir. Kambriyen fosillerini yıllarca sakladılar. Yani 70 yıla yakın sakladılar. Niye sakladılar? Tam mükemmel, eksiksiz canlılara ait ve canlılığın bir anda çok kompleks bir şekilde ortaya çıktığını ispatlayan fosillerdi. Dolayısıyla yaratılışı ispatlayan fosillerdi. Bunun yerine bize işte hiçbir zaman tam olarak bilgi çıkarılamayacak birkaç kemik kırıntısı göstermeye çalıştılar. Bu da tabii ki, bunu da çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yine kambriyen fosillerini yazıp araştırırsa bu evrimci kardeşlerimiz bununla ilgili de bilgi alırlar. Kambriyen canlıları çok mükemmel canlılardır. Özellikle göz yapıları çok çok üstün. Hatta beyin yapıları da son zamanda araştırmalara göre beyin yapılarının da yine onların beklediği gibi ilkel değil. Çünkü zaten öyle bir yapı yoktur, öyle bir yaratılış yoktur. Yine çok kompleks özelliklere sahip olan kambriyen canlıları gördüler. Evrimcilerin bize iddia ettiği gibi yine bu bilgisizliklerinden kaynaklanıyor. Canlılar tek bir noktadan bir canlılık başlayıp da o dallara ayrılmış değil. Yani evrim ağacı diye bir şey söz konusu değil. Ağacı bir ağaç düşünün. Şimdi köklerini havaya kaldırın, yaprak kısmını aşağıya indirin. Tam tersine çevirirseniz işte canlılık bu şekilde ortaya çıktı. Bir anda 50 filum birden ortaya çıktı. Daha sonra nesli tükenen canlılar oldu ve bu 15'e kadar indi. Dolayısıyla hayat zaten büyük bir çeşitlilikle ve büyük bir kompleksikle yaratıldı ilk başta. Evrimcilerin bize anlattığı gibi tek bir noktadan ortaya çıkmadı ki, evrimcilerin ilkel dediği tek bir bakteriyi bile düşünseniz 3.9 milyar yıllık siyanobakteri fosili tespit edildi. Fotosentez yapan bu canlı çok mükemmel özelliklere sahipti. Dolayısıyla ilk ortaya çıkan fosil kayıtlarını, bizim bildiğimiz ilk fosil olan bu fosil, fotosentez yaptığı için zaten çok çok mükemmel bir özelliğe sahip. Yani ilkelden komplekse giden bir yapı yok. Aksine Allah canlıları mükemmel özellikleriyle yaratmış. Daha sonra tekrar devam ederiz inşallah.
Bebeğim, bugün bir fotosentezin pardon, laboratuvarlarda yapılabilmesi, şu an yoldan çevirdiğinizde bütün dünya üzerinde diyorum bu arada, sadece Türkiye'de değil, insanlara fotosentez nasıl meydana gelir diye sorsanız onu bile anlatamazlar. Fotosentez son derece kompleks ve mükemmel bir işlem. Tabii. Ve Allah'ın yaratmasının çok açık bir delilidir. Yani hiçbir şekilde evrim teorisi sonucu, yani tesadüfler sonucunda oluşabilecek bir sistem değildir ve insanlar bunu anlatamazlar bile, bilgiye dahi sahip değillerdir. Ancak çok uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda kavrayıp vakıf olup belki o zaman anlatabilirler.
Tabii, yani aydınlık evreyi biliyorlar ama karanlık evreye dair çok fazla bilgiye sahip değiller. Zaten insan algısı olarak da o hızda öyle bir işlemin yapılabilmesi algılanacak bir hızda değil. Bizim anlayabileceğimiz, şuruna varabileceğimiz tarzda bir işlem de değil. Hala üzerinde araştırmalar devam ediyor.
Evet, inşallah. Az önce senin bahsettiğin Santana oluşumundan çıkarılan bir fosil ben de göstermek istiyorum. Bu bir akrep fosili, 125 milyon yıllık. Şimdi göstermeden önce çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Bu fosile baktığımızda biz ne göreceğiz? Bu fosilin milyonlarca yıldır değişmediğini göreceğiz. Bu herkesin anlayabileceği, çocuğun, bilim adamının, hiç fark etmez dünyanın neresinde olursa olsun, yani bu dili bilmeyen bir insanın bile bu fosile baktığında, sadece yılına bakıp ve canlısını da yan yana koyduğunda, ki bilim adamları zaten çok detaylı tespit ediyorlar, kesin olarak bunun değişmediğini, bakın 125 milyon yıldır hiç değişmeyen bir akrep fosili gösteriyorum ben şimdi. Gördüğünüz gibi hepimizin bildiği akrep bu. Tüm detaylarıyla bakın, bütün iskeleti duruyor, kıskaçları duruyor. Her şeyiyle aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. 125 milyon yıldır değişmeyen 125 milyon yıllık bir fosil inşallah. Ve gördüğünüz gibi tam olarak gerçek bir fosil. Yani az önce Ebru'nun anlattığı gibi bütün detaylarıyla taşta kalmış. Akrep 125 milyon yıl önce orada durmuş ve günümüzde de bilim adamları tarafından, paleontologlar tarafından çıkarılarak günümüze kadar gelmiş bir fosil. Çok net. Hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz inşallah. Bu Santana oluşumundan.
Kireç gibi kireç taşı.
Kireç taşı, evet, inşallah. Kretase dönemine ait. Milyonlarca yıldır değişmeyen bir fosil bize neyi gösterir? Allah'ın izniyle yaratılışı ispat ettiğini gösterir. Bu işte bilimsel bir anlatımdır. Bilimsel anlatımda biz neyi kullanıyoruz? Milyonlarca fosili kullanıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi inşallah.
Maşallah Gülşah'cığım. Şimdi hep anlatıyoruz. Gülşah'ın da biraz önce anlattığı gibi evrimcilerin bazı konularda pek bilgileri yok. Mesela paleontoloji konusunda yok, mikrobiyoloji konusunda yok, biyoloji konusunda da yok. İnsanın fiziksel yapısı hakkında da çok fazla bilgisi yok. Çünkü hep söylüyoruz, eğer insan bir makine gibi, bir fabrika gibi vücudu ve bu fabrikadaki işlevlerin bir tanesini bile bilseler oradaki Allah'ın yaratma sanatına şahit olurlar. Mesela insan vücudunda fabrika olarak düşündüğümüzde bu fabrikanın, buyurun, İnşallah. Bu fabrikanın veriminden sorumlu yöneticiler vardır. Mesela bu yöneticilerden bir tanesi tiroid bezidir. Tiroid bezi vücudu çalışması ve insanın yaşamını devam ettirebilmesi için son derece önemli bir organdır. Salgıladığı tiroksin hormonu sayesinde, tiroid bezinin salgıladığı tiroksin hormonu sayesinde 100 trilyon hücrenin çalışma ritmi teker teker kontrol edilir. Bütün bedendeki 100 trilyon hücreyi bu tiroksin hormonu kontrol eder, düzenler ve hızını ayarlar. Şimdi örneğin bu yazıyı okurken bile bedeninizde belli bir ısının mutlaka, bedenin belli bir ısıya ulaşması gerekiyor ki siz bu yazıyı okuyabilin. İşte burada vücudun aşırı ısınması ya da aşırı soğuması durumunda da ölüm meydana geliyor. İşte bunun olmaması için tiroksin hormonu her zaman devrede. Vücut hücrelerinin faaliyetleri sonucunda belli bir ısı açığa çıkıyor ve 100 trilyon hücrenin bu faaliyeti sayesinde de vücut ısınıyor. Fakat bedeni ısıtan bu mikro kaloriferlerin hepsinin işte belli bir seviyede olması, vücudu ne çok fazla ısıtması ne de çok fazla soğutması gerekiyor. Bu durumda da bu mucize molekül tiroksin hormonu devreye giriyor. İşte burada üretilen bu tiroksin molekülleri hücrenin ne kadar ısı yayması gerektiğine karar veriyor. Hep anlatıyoruz, hücreden ve hiç göremediğimiz bir hormondan bahsediyoruz. 100 trilyon hücreyi, tabii ki bu milisaniyeler içinde olan, sürekli olan ve bizim bütün yaşam boyamız içinde milyarlarca insanın 100 trilyon hücresinde sürekli olan olarak süre gelen bir işlem. Allah orada öyle bir sistem yaratmış, bir mucize yaratmış, burada böyle bir hormon yaratmış ve biz hiç farkında olmadan, biz hiç bilmeden Allah o sistemi düzenli olarak bizim bedenimize devam ettiriyor. İşte bu bilimseldir, bilimsel bir gerçektir. İnsanın vücudunda milyarlarca yıldır her insanın vücudunda olan bir gerçektir. Ve burada Allah'ın yaratmasına çok net şahit oluruz inşallah.
İnşallah. Bunlar canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia
mümkün
eden
değil, tabii ki.
Darwinistlerin vücutlarında da bu sistemler işliyor. Mesela hastalandıklarında savunma sistemleri saniyeler içerisinde devreye giriyor. O gelen mikropları ve virüsleri hemen ortadan kaldırmak için özel yiyici hücreler yaratmış Allah. Bunlar saniyeler içerisinde o kişilerin haberi bile olmadan tüm dünyada yaratılan insanlar için geçerli bu. Hepsinin vücudunda bu sistem var ve anında Allah'ın ol demesiyle, Allah'ın ol emriyle bunlar işlemeye giriyor. Bunlar çok büyük birer mucize maşallah.
Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor. Kovmuş şeytanlar, Rabbim sana sığınırım. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Yaratmayı başlatan, sonra O'nu iade edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Maşallah. Elhamdülillah, maşallah. Dünyadaki her şey Allah'ın gücü ve kudreti altında. Tabii. Allah'a teslim olup ona dayanıp güvenmek dünyadaki en büyük, en güzel nimetlerden bir tanesi. Darwinistlerin neler düşünmedikleriyle devam edeyim ben Didemciğim.
Tabii.
Mesela mide bir et parçası. Fakat mideye gelen etlerin sindirilmesinde özel et parçalayıcı bir sistem oluşuyor. Fakat mideye bu sistem hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bu aslında çok büyük bir mucize. Bu sistemin tesadüfen oluşması, deneme yanılma yöntemiyle yıllar geçtikçe insan vücudunda bunun bulunup tesadüflerin onu oluşturması tabii ki imkansız. İnsanın ilk yaratıldığı andan itibaren midedeki bu özel sindirim sistemi ve et parçalayıcı asitlerin yaratılması vardır. Allah onları o şekilde yaratmıştır. Bunun yanı sıra da mesela gözümüzü düşünelim. Gözün A tabakasına ters düşen bir görüntü var. Fakat o görüntüyü beyin 3 boyutlu ve muhteşem renkleriyle birlikte algılıyor. Bundan hiç bahsetmiyorlar. Bunları hiç düşünmüyorlar. Çünkü bunları düşündüklerinde o zaman Allah'ın varlığını açıkça ifade etmeleri ve kabul etmeleri gerekecek. Bunları da kendileri düşünmüyorlar.
Evet.
Mesela anne sütü hem insanlar için hem dünyada gördüğümüz, evrende gördüğümüz canlıların her birinde yavrusu için özel yaratılmış bir anne sütü var. Hepsinin ihtiyacına göre. Mesela kanguruları anlatmıştım daha önce. İlk doğan yavru için ayrı bir süt kesesi var. İkinci doğan, birkaç ay sonra doğan yavru için ayrı bir süt kesesi var. Hepsinin o dönemde ihtiyaç duyduğu besin maddeleri o süt keselerinin içinde mevcut. Bunlar mutasyonlar sonucunda oluşmadı, tesadüfler sonucunda oluşmadı. Bunların hepsini inşallah Yüce Rabbimiz yarattı. Yüce Rabbimizin yaratma sanatının birer delili hepsi maşallah.
Ben de evrimcileri ne kısırıyor? Fosiller. Fosil göstererek devam etmek istiyorum. Burma'da Huvang bölgesinde, tabii biraz orijinal bir ismi var, bulunan Hukang, pardon, vadisinde bulunan bir fosil vardı. Amber içinde bir örümcekle birlikte bir yaban arısı. Bu da yine tabii ki evrimcilere çok büyük bir darbe olarak basında yerini aldı. Burada gördüğünüz yaban arısı örümceğin ağına dolanmış ve birlikte ambere sonra da yakalanmışlar.
Maşallah.
Maşallah. Kretase dönemine ait ve 100 milyon yıllık bu amber. Şimdi 100 milyon yılın ne demek olduğunu bir kere daha düşünelim. Bunun içinde bir kere bir örümcek var. Bakın aslında yakından bakarak devam edebiliriz. Şimdi örümceğin tüylü yapısı tam anlamıyla korunmuş amberin içinde. Yaban arısının bütün dokuları, antenindeki o boğumlar, kanadındaki o ince zar yapısı hepsi tam anlamıyla korunmuş ve bir kere bunun içinde örümceğin ipeği var. Yani ne demek? Bundan 100 milyon yıl önce de örümcekler kuyruklarının o alt kısımlarına denk gelen bölgedeki 6 keseden bazı kimyasal sıvılar salgılayıp o kimyasal sıvıları kendisine hiçbir zarar vermeyecek şekilde karıştırıp harmanlayıp dışarıya çelikten 5 kat daha sağlam ve çok daha esnek, kavuçuktan çok daha esnek bir ipek ürettiler, bir iplik ürettiler. Ne zaman? İlk yaratıldıkları andan itibaren. İşte o gördüğümüz örümcek ipeği, ipliği 100 milyon yıl önce de var. Bu Burma amberinin içinde gördüğümüz gibi şu anda günümüzde de var. Ve örümcek aynı şekilde bu kimyasal maddelerin neler olduğunu, bu kimyasal maddeleri hangi oranda karıştırırsa o ipeği üretebileceğini ve bunun sağlamlığını, o sağlamlığın aynı zamanda esnekliğini hiçbir şekilde kopmayacak şekilde ve gerittiğinde de geri toplayacağı şekilde ama bu yaban arısını yakalayabileceği sağlamlıkta ipek üretmeyi, yani o örümcek ipliğini üretmeyi 100 milyon yıl önce de biliyordu. Bu şimdi tabii ki evrimcilere çok sarsan haberler oluyor bunlar. Çünkü evrimciler ne iddia ediyorlar? Canlıların, bakın dün Biyoloji 11 kitabını okuduk. canlıların bulundukları yere göre uyum sağlayarak çeşitli özellikler geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı tarihte. Bunu ortaya koyan bir delil de olmadı. Bu çok önemlidir. Bakın evrimcilerin itirafları var. Ben okuyorum. Tekrar bir itiraf okumak istiyorum. Çünkü bunları iyi duymamız gerekiyor. Bunları söyleyen evrimci bilim adamlarıdır. Paleontologlardır ve fosil kayıtları evrime tam anlamıyla darbe vurmuştur, çökertmiştir, yok etmiştir. Bakın Stephen Jay Gould çok ünlüdür. Yazın internete Stephen Jay Gould kimdir? Paleontolog Harvard Üniversitesi, detayda yazın Google'a. Bu kişinin ünlü bir evrimci olduğu sizin karşınıza çıkacaktır.
İdemciğim çok özür dilerim, sözümü kestim. Tabii, estağfurullah. Arkeoloji değil, paleontoloji aynı zamanda. Bu arkadaşlarımız arkeoloji bilmediğimi iddia ettiler. Bu bilim dalının adı paleontoloji.
Bakın paleontoloji ne demektir? Fosil bilimi. Yani paleontoloji önemlidir. Arkeoloji sizin bildiğiniz ayrı bir bilim dalıdır. Paleontoloji fosil kayıtlarını bize ortaya koyar. Ve fosil kayıtları ile ilgili en önemli bilgilere de paleontologlar sahiptir. Şimdi neymiş? Stephen Jay Gould kimmiş? Paleontologmuş. Hep beraber arkeoloji diyenlere cevap veriyoruz. Evet. Şimdi okuyoruz. Bakın Stephen Jay Gould ne diyor? Herhangi bir bölgede, yani yeryüzünde, herhangi bir bölgede bir tür atalarının istikrarlı değişimleriyle aşama aşama meydana çıkmaz. Yani evrim yoktur diyor. Bunu söyleyen kim? Stephen Jay Gould. Bir tür diyor, göya atalarının aşama aşama değişiklikler geçirerek sonradan o türe dönüştüğünü bize gösterecek hiçbir delil yok. Böyle bir şey olmaz diyor. Tek bir seferde, bakın tek bir seferde ve tamamen oluşmuş şekilde meydana çıkar. Yani demin Ebru'nun da Kambriyen dönemiyle ilgili açıkladığı gibi bütün canlılar fosil kayıtlarında tek bir seferde, hiçbir ön aşaması olmadan, hiçbir sonraki ara aşaması olmadan bir seferde ve tam anlamıyla oluşmuş olarak ortaya çıkarılıyor. Yani örümcek ipeğiyle, kendisiyle, tüyleriyle, gözleriyle, 8 gözlü örümcekse, 4 gözlü örümcekse ne varsa bütün sistemleriyle birlikte bir seferde çıkar fosil kayıtlarında diyor. Bu da bize neyi ispat eder sayın evrimciler? Yaratılışın olduğunu. Asla canlıların evrim geçirmediğini. Size sürekli kendi ağababalarınızı okuyoruz ki hiç olmazsa onlara inanın diye. Bazen bizim anlattıklarımızı çünkü dinlememeye çalışıyorlar. Ama onlara bilim adamı dedikleri için dinliyorlar. Onlardan size okuyoruz inşallah.
İnşallah. Gerçekten çok önemli evrimcilerin mesela dinozorlardan kuşa geçiş konusunda Elin Feduça'yı da yazsınlar. Elin Feduça'nın bu konudaki açıklamalarını hocamızın sitesinden de bulabilirler zaten. İtiraflarını. Çok önemlidir bunlar. Çünkü dünyaca ünlü ve çok tecrübeli bir ornitologtur Elin Feduça. Ve kesinlikle dinozorların kuşa dönüşemeyeceğini, bunun için teknik binlerce imkansızlık olduğunu çok detaylı olarak açıklamıştır. Sözlerini de eğer okursanız çok net görebilirsiniz hangi noktalarda böyle bir yanılgıları olduğunu evrimcilerin. Bu bir hayaldir. Evrimcilerin olmasını şiddetle umdukları ama asla da gerçekleşmemiş bir hayaldir. Dinozor hiçbir zaman kanatlanıp, tüylenip, kuş olup uçamaz. Tabii. Teknik olarak böyle bir şey mümkün değildir. Ve bunu iddia etmek gerçekten bilim adına büyük bir utançtır. Bundan bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Ben şimdi Messel'deki fosillerden örnek vermek istiyorum. Çünkü yine bir komünist görüşlü bir kardeşimiz plastik fosiller olmaz demişti. Şimdi onun plastik dediğinin ne olduğunu açıklamak istiyorum. Messel formasyonu yine petrol içinden çıkartılan fosillerdir. Bunlar yaklaşık 48 milyon yıl önce bir volkanik patlama sonucunda oluşan çukura su dolarak böyle bir yatak meydana geldi. Ve burada çok zengin, çok çeşitli işte kuşlardan kurbağalara, yılanlara, birçok bitkiye ve bunun gibi çok fazla türe ait, çok büyük bir çeşitliliğe sahiptir bu türler. Çok fazla fosil, çok güzel detaylarla korunmuş. Messel'deki bu fosilleri çıkarma yöntemleri şu. Fosili tespit ettikten sonra bu fosilin etrafına bir çerçeve yapıyorlar. Ve bu çerçevenin içini bir çeşit özel reçineyle dolduruyorlar. Daha sonra alt kısımdan fosili tamamen yerden bağlantısını kesiyorlar. Ve bundan önce de söyleyeyim, bu fosiller ıslak oluyor. Bir miktar kurumasını bekliyorlar. Rengi hafif değişip daha açık bir renk alana kadar. Daha sonra bu bahsettiğim çerçevenin içini reçineyle dolduruyorlar. Ve alt kısmını yerden tamamen bağlantısını kesiyorlar. Ve bu matrix dedikleri, bu suni bir matrix. Bazen fiberle karışık oluyor. Bu fosili, bu bahsettiğimiz matrikse sabitlemiş oluyorlar. Ki buradan çıkarıp alıp diğer kısmından da fosili temizleyip tam net görünecek şekilde ve hiçbir zarar vermeden buradan çıkarmış oluyorlar. İşte bu bahsettikleri plastik dedikleri madde bazen fiber oluyor, bazen reçineyle karışık fiber oluyor. Ve bu malzemeler fosillerin çıkarılması için hayati. Çünkü fosiller çok hassas malzemeler. Özellikle tabii ki sert kayalar içinde, taş içinde korunmuş fosiller de var ama daha yumuşak, kırılgan fosiller de var. Dolayısıyla bunların hasar görmeden çıkarılması için mutlaka bu tarz artificial matrix dedikleri bir maddeleri kullanmaları gerekiyor. Bu fosilin plastik olduğunu göstermez. Fosilin orijinali bu matrixin içinde gömülü olarak duruyor. Şimdi mesela ilgili Stuttgart'ta yapılan bir sergi var. Bunun haberini göstermek istiyorum. Buradaki yazıdan bir örnek vereceğim ki kardeşlerimize delil olsun. Yumuşak dokunun nasıl korunduğuna dair net kendi kaynaklarından eğer görebilirsek haberi. Şimdi biraz daha büyütebiliyor muyuz haberi? Evet, şimdi en alttaki paragrafta The Astounding Preservation of Messel Pit Fossils diye başlayan kısımda burada kardeşlerimiz, İngilizce bilen kardeşlerimiz buradan bakabilirler. Buradaki kanat zarlarından, böceklerin renklerinden hatta midelerindeki içerikler dahil her şeyin görünebilir olduğu ve çok rahatlıkla bu canlıların, yaşadıkları ortamın, ekolojilerin ve bulundukları alanın özelliklerine dair bilgi elde edilebildiği çok net olarak gözüküyor. Bu da sonuçta bahsettiğim kaynak yine evrimci düşünceyi destekleyen bir sergiyle ilgili yapılan bir haber. Dolayısıyla bunun objektifliğini sorgulamalarına gerek yok. Çok net ki meselle ilgili başka araştırma da yaparsa kardeşlerimiz bu tarz detayların çok net korunduğunu görebilirler. Her yerde internetten bu bilgilere ulaşabilirler inşallah.
Maşallah İlhanbir'de. Şimdi bu anlattıkların çok önemli Evrim'cim. Özellikle evrimcilerin anlaması açısından hem gösterdiğimiz bu fosiller hem de biz hep protein üzerinde dururuz. Protein sentezinin yapılması evrimcilerin hiçbir zaman açıklayamadıkları bir konu. Mesela çok net biliyorlardır. Biyoloji okuduklarını iddia ediyorlar. Biyoloji okuduklarında Le Chatelier prensibine göre bakın ne oluyor, ne öğreniyorlar, bunu nasıl anlatıyorlar. Evrim'cim sen bir şey söyleyecektin. Ondan sonra istersen.
Evet, çok önemli Gülşah'cığım. Bahsettiğim prensip çünkü çok hayati bir şey. İlk iddialarını temelden çökertecek bir şey.
İnşallah. Çünkü onların iddiaları neydi? Suyun içerisinde, çamurlu suyun içerisinde denizlerde ilkel canlıların oluştuğunu iddia ediyorlardı. Bu canlıların oluşumunu da tesadüfen oluştuğunu iddia ediyorlar. Şimdi bu prensibe göre bir kere baktığımızda bizim amino asitlerin bir araya geldiğinde oluşturdukları peptit bağ, biliyorsunuz peptit bağ ile bir araya geliyorlar amino asitler ve proteini oluşturuyorlar. Bu proteini oluştururken açığa su çıkıyor. Bu açığa su çıktığında da normalde onların iddiasına göre denizlerde eğer oluşuyorsa açığa su çıkaran bir reaksiyon suyun içerisinde oluşamaz. Bu çok net bir bilgi. O yüzden de işte bu özel protein sentezi vücudun içerisinde, DNA'nın içerisinde DNA'dan alınıp kopyalanan bilgiyle ribozoma götürülüyor. mRNA bu bilgiyi alıyor. tRNA ribozomun içerisinde onu mRNA'dan kopyalıyor, alıyor. tRNA'dan da alınan bilgi amino asitlerin bir araya gelerek oluşturduğu protein sentezini oluşturuyor. Ama burada çok önemli bir şey var. Burada suyun girmediği özel bir bölge var. Allah'ın yarattığı özel bir bölge. O yüzden zaten bu çok önemli. Suyun girmediği bu bölgede amino asitler bir araya gelerek peptit bağ ile birlikte proteini oluşturuyorlar. Bu bölme olmazsa tesadüfen hiçbir protein oluşamaz. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Tabii bu onların iddialarını tamamen ortadan kaldıran çok önemli bir gerçek inşallah.
Çünkü Gülşah'cığım onlar çamurlu suda ilk defa canlılık meydana geldi ve amino asitler birleşerek peptit bağlarıyla böyle bir proteini, böyle bir akıllı molekülü meydana getirdiler diye iddia ediyorlardı. Halbuki peptit bağ meydana gelirken su açığa çıktığı için çamurlu suyun içinde zaten böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani onların yıllardır anlattığı ilk canlılık çamurlu suyun içinde meydana geldi iddiasını da Le Chatelier prensibi tamamen çürütmüş oluyor.
Maşallah. Ben de biraz fosil göstererek devam edeyim inşallah. Selenoid yaban arısı fosili göstermek istiyorum. Fosilimizin resmi şu sağda ortada gördüğünüz yaban arısı 25 milyon yıllık oligosen dönemine ait Santiago Dominik Cumhuriyeti'nde bulundu. Bu da fosilin yakından çekimleri. Maşallah kanatlarındaki maşallah. Zarlara kadar hepsi aynen olduğu evet, gibi yani duruyor.
Antenler
gibi. Antenler
bom bom çok sevindim.
Maşallah.
Küçük şeker topları gibi. Şurada kim bilir antenler.
Gerçek şu an günümüzde yaşayan yani 25 milyon yıl öncekinle aynı olarak da şu an günümüzde yaşayan canlısı da.
Ama Didem şimdi evrimci bu resmi görse ama o
ölmüşler.
Gerçekten o kadar saçma sapan iddialarına sürüyorlar ki insan artık ne diyeceğini şaşırıyor.
Bir tane daha canlı ölmemiş olan bir canlı resmi vardı.
Hay kolaysa yaban arasını ellerini alıp onlar.
Sonuçta bu ne kanatlanıp büyük bir kuş haline gelmiş, ne planör haline gelmiş, ne bir uçak haline gelmiş. 25 milyon yıldır o amberin içinde Allah onu saklamış maşallah. 25 maşallah. Milyon yıl önce nasılsa günümüzde de şu an aynı haliyle duruyor. İşte bu da yaşayan
maşallah.
Maşallah.
Yani yaban arası diyoruz ama bunlar aslında o kadar küçücük ki maşallah. Evet. Aslında sırf fosili olmasaydı, sırf canlısını görmek bile o kadar küçücük bir bedene Allah'ın tabii. O kanatla onu uçurabilecek hale getirmesi, onun gözünün görüyor olması, bu bahsettiğim çok küçük derken gerçekten de bir büyüteçle falan zor görebileceğiniz küçüklükte. Canlıları da o şekilde. Onun gözünün bir koordinasyonu, petek gözleri olması, o görüntünün tek bir merkeze birleşiyor olması, antenleri olması, bütün beden hareketlerinin olması ve bunların hepsini büyük bir koordinasyon içinde yaşıyor olması, yaşayan bir canlı olması işte Allah'ın yarattığının çok önemli delillerindendir. Sırf canlısını görmek bile iman etmek için yeter.
Tabii. Bir de gösterdiğim fosilin özelliği uçarken fosilleşmiş olması. O da Allah'ın başka bir mucizesi evet, orada. Evet, kanatlarının tamamen açıkken Allah onu o şekilde barındırmış. Maşallah muhafaza etmiş.
Maşallah. Canlıların mesela sürüngenlerin bir süre sonra ara aşamalar geçirerek mutasyonlara uğrayarak kanatlar kazandığını iddia ediyor evrimciler. Ama buna dair tek bir tane bize fosil örneği getiremiyorlar. Getiremezler de çünkü bu fosil katmanlarında yani aranılan bulunan tüm fosiller arasında böyle bir şey yok. Bundan sonra inşallah bulunacak fosiller arasında da böyle bir şey yok. Mesela Pierre Paul Gressel'in canlılığın yaratılmış olacağı ile ilgili bir itirafı var. Şöyle söylüyor, şanslı mutasyonların hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derece düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir diye söylüyor. Aslında çok güzel bir söz. Gerçekten ancak hayal kurarlarsa bu bahsettikleri tarzda mutasyona uğrayan canlıların oluştuğunu iddia edebilirler. Çünkü normal fosil kayıtlarına baktığımızda tam eksiksiz ve kusursuz kayıtları olduğunu görüyoruz.
Maşallah. Bu kişi de çok ünlü bir kişi zaten. Fransa Ulusal Bilimler Akademisi'nin eski başkanı Pierre Paul Gressel ve çok ünlü bir evrimci. Onun böyle bir açıklama yapıyor olması diğer evrimciler açısından da. Bunu da ülkemizdeki yine evrimcilere duyurmak gerekiyor. Pek bilmiyor olabilirler onların bu itiraflarını.
Şimdi o yaban arısını tekrar çok kısa bir şey söylemek istiyorum da resmine dönebilirsek. Bu Ebru'nun söylediği gibi mikroskop altında zor görülebilen bu yaban arısının kanatları, sindirim sistemi, kasları, sinirleri ve beyni var. Ve bilim adamları saniyede 22 bin kare çekebilen bir sistem kurarak bu yaban arısının saniyede 300 kere kanat çırptığını görüyorlar. Yani bizim gözümüzle bile göremediğimiz küçüklükteki bu yaban arısının saniyede 300 kere kanat çırptığını tespit ediyorlar ve hücrelerin çoğu da normalde çekirdeksiz olmasına rağmen beyin hücreleri de aynı şekilde bütün işlevlerini yerine getirebiliyor ve bu yaban arısı da diğer günümüze kadar gelmiş olan bütün yaban arıları da ve geçmişte yaşamış olan hepsi de Allah'ın izniyle ilk oldukları halleriyle yaratılıyor ki bu çok çok büyük bir mucizedir. Biz daha gözümüzle dahi göremiyoruz ama Allah bu canlılarda bu sistemleri yaratıyor maşallah. Kısa ara verelim inşallah devam edeceğiz.
Güzel kardeşlerimle biz yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Hocamız da birazdan bizimle birlikte olacak.
İnşallah Didem.
Buyurun.
Hocamızın şimdi anlattığı komünizm tehlikesi bütün vatanımız için çok önemli bir tehlike. Biz tabii ki Güneydoğu'daki tehlikeden bahsediyoruz. Fakat Güneydoğu'da asıl komünist zihniyette olanların yapmak istedikleri şey başta Güneydoğu'yu ele geçirdikten sonra Türkiye'nin her yerine doğru bir kayış yapmak ve diğer ülkelerde de yine Kuzey Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de olacak şekilde geniş bir alana yayılmak, hatta Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı da içine alacak bir komünist devlet kurmak asıl amaçları ve hedefleri. O yüzden biz zaten komünizmi bu şekilde anlatıyoruz.
görüyoruz. Şimdi bu tehlikeyi Mustafa Kemal Atatürk de zaten her zaman görüp bütün Türk halkını komünizme karşı, komünist tehlikeye karşı her zaman uyarmıştır. Atatürk'ün sözlerinden okuyarak ben şimdi bu açıklamayı yapmak istiyorum inşallah. Komünizm Türk dünyasının en büyük tehlikesidir diyor. Bakın bugün hocamızın da söylediği gibi şu anda Türkiye'deki en büyük tehlike Güneydoğu'daki Marksist, Leninist, Komünist bölücü örgütün yapmak istedikleridir. Yani Türkiye için en büyük tehlike komünizmdir şu anda. Ama aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi geçtiğimiz dönemde de yine en büyük tehlike komünizmdi. Her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Onun için biz de ne yapıyoruz? Her gördüğümüz yerde fikren, ilmen, mücadeleyle komünist zihniyeti halkımıza anlatmaya ve komünist zihniyetin tehlikesi hakkında uyarıp bunun ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazır oluyoruz. Diyor ki Atatürk, şurası unutulmamalı ki biz ne Bolşevizm ne de biz ne Bolşeviyiz ne de komünist diyor Atatürk. Yani biz hiçbir şekilde komünist ideolojiye bağlı değiliz diyor. Bunu diyor savunmuyoruz diyor. Ne biri ne de diğeri olamayız diyor. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız diyor. Yani bizim dinimiz İslam dini bizim komünist olmamızı engelliyor diyor. Ve biliyorsunuz Türk halkının en önemli özelliklerinden bir tanesi de %99.9'un hatta Müslüman olmasıdır, inanan olmasıdır. Ve komünist zihniyeti hiçbir şekilde Türk halkı savunmaz ve tamamen karşıdır bu anlamda da. Bolşeviklere gelince diyor Atatürk, bizim memleketimizde bu doktrinin hiçbir şekilde bir yeri olamaz. Bizim memleketimizde diyor Atatürk, komünizmin hiçbir şekilde yeri olamaz diyor. Dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal bünyemiz tamamıyla böyle bir fikrin yerleşmesine müsait değildir diyor. Yani Türk vatanı üzerinde yaşayan halkımız, vatandaşımızın hiçbiri komünist zihniyeti savunmaz, hiçbir şekilde yaşamaz ve hiçbir şekilde göstermez inşallah ve buna da izin vermez. Yani komünist çetelerin Güneydoğu'muzdaki annelerimizin üzerinde hakimiyet kurmasını, onları yönlendirmesini, onları ezmesini de Türk halkı hiçbir şekilde izin vermez. Son olarak diyor, sosyal bakımdan dini prensiplerimiz Bolşevizmi benimsemekten bizi uzak tutmaktadır diyor. Allah'a şükürler olsun, o yüzden biz imani olarak anlatımda bulunuyoruz. O yüzden ilmi mücadele yaparken Allah'ın varlığının birliğinin anlatılması üzerinde duruyoruz. Fosilleri o yüzden gösteriyoruz. Bütün gençlerimizin Allah'ın varlığına kanaatlerinin gelmesi için ve bu şekilde komünizme karşı ilmi mücadeleyi yapıyoruz. Ve Atatürk'te dini prensiplerimiz diyor, bizim dini inançlarımız diyor zaten komünizme asla izin vermez ve yol vermez diyor. Devam edeceğim ben bunları okumaya inşallah.
İnşallah. Ben yine biraz fosillerden ve evrimcilerin fosillerle ilgili yanılgılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konular gerçekten öğrenilirse, bu konularla ilgili aydınlanırsa bu kardeşlerimizin de ben makul şekilde düşüneceklerini, makul bir sonuca varacaklarını ve evrimle ilgili iddialarının yanlış olduğunu fark edeceklerine inanıyorum. En azından bir kısmının vicdanlarının böyle bir şeyi harekete geçireceğini düşünüyorum. Biraz önce anlattığım konu dünyanın en eski mantarını göstermiştim. Şimdi yine dünyanın en eski böceklerinden bir tanesi yine Burma Amberleri'nde bulunmuş bir kimyasal böcek göstermek istiyorum. Eğer hazırsa fosili. Bu da işte daha önce bombardıman böceğinin özelliklerini anlatmıştık. Çok özel iki madde üretiyor bombardıman böceği. Bir ayrı bir odacığı var burada, karışım odacığı. Normalde bu maddeler ayrı ayrı durduklarında böceğin vücuduna hiçbir şekilde zarar vermiyorlar. Ama herhangi bir saldırıya uğradığında bu böcek, işte o zaman bu maddeyi kullanması gerekiyor. Hem bu bir asit, yakıcı bir madde, hem de çok yüksek bir ısıya ulaşıyor bu iki madde birbirine karıştığında. Ve özel bir üçüncü odacık var bu madde, karışım odası. Bu odacıkta bu maddeler karıştığında çok şiddetli bir basınç meydana geliyor ve çok yüksek bir ısı meydana geliyor. Ve bu canlı da kendi vücudundaki bu düzenek vesilesi, kendi vücudundaki bu özellik sayesinde istediği yöne ne taraftan bir saldırı görüyorsa o yöne doğru bu yakıcı maddeyi püskürterek kendisini zor duruma sokabilecek diğer canlıları önlemiş oluyor. İşte hazırsa bu resme bakabiliriz. Burada bu gördüğünüz kimyasal böcek de yine Burma amberleri arasında 100 milyon yıllık mükemmel bir özelliğe sahip. Bu kadar üstün bir akıl tecelli ettirmesi Allah'ın çok büyük bir mucize ve 100 milyon yıldır bu canlının var olmuş olması, 100 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramaması yine hiçbir şekilde türlerin evrim geçirmediğini gösteriyor. Daha önce de biraz önce meselden bahsetmiştim. Meseldeki korunan fosillerden ve buradaki çeşitlilikten bahsetmiştim. Şimdi evrimcilerin bize anlattığı şekilde böyle tek tük değil fosiller ve sadece bizim bilmediğimiz nesli tükenmiş canlılara ait değil fosiller. Çünkü onlar hep nesli tükenmiş canlıları kullanarak nesli tükenmiş canlılar üzerinde spekülasyonlarda bulunarak canlıların evrim geçirdiğini, önce bu canlılar olduğunu, daha sonra günümüzdeki canlıların ortaya çıktığını iddia eder. Halbuki bunun gerçeği günümüzde yaşayan canlıların hemen hemen hepsinin mükemmel derecede korunmuş fosilleri var. Ve her türe ait çok geniş bir yelpazede. İşte meseldeki fosiller de buna örneklerden bir tanesi. Çünkü kaplumbağalardan yılanlara, yarasalara, başka pek çok kuşlara, başka pek çok böceklere, birçok canlıya ait çok çeşitli fosiller bulunuyor meselde. Ve daha önce de biraz önce ben o Stuttgart'taki mesel fosilleriyle ilgili müzedeki müzeyle ilgili yazıda göstermiştim. Orada artık midesinin içeriğine kadar, çünkü şöyle diyorlar, bir canlının dişleri ya da iskeleti tam olarak korunmuş olabilir, çene yapısına bakabilirsiniz ama yine de onun nasıl bir ortamda yaşadığını anlamak için işte midesinde neler olduğuna bakarsanız o zaman gerçek anlamda bilgi edinebilirsiniz diyorlar. İşte bu kadar detaylı olarak fosiller korunmuş. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bu konuda bizim bilgimiz yok diye bilgimiz var. Biz fosillerden DNA da elde edebiliyoruz. Yumuşak doku zaten korunuyor. Daha önce de Scientific American'dan bir makaleyi delil olarak göstermiştim. Zaten internette bu çok bilinen, yaygın bir konudur. Çok fazla araştırsa kardeşlerimiz hemen görürler. Yumuşak doku korunmuştur ve birçok canlı türüne ait çok fazla bilgi elde ettik biz fosil kayıtlarından. Bu türlerin bize gösterdiği, Allah'ın koruduğu yumuşak dokular vesilesiyle. İşte size gösterdiğimiz bu gerek amber içindeki canlılar zaten tamamen korunmuşlar. DNA da elde edilebiliyor bu amberlerin içinden, bazılarından. Bunun dışında da bütün beden yapısı tamamen her şeyle birlikte. Didem'le de gösteriyoruz. Anten yapısı, bütün bacağın üzerindeki tüylere kadar bir böceğin, bütün detayları kanadının ucundaki zara kadar bütün detayları korunmuş olarak duruyor. Dolayısıyla böyle evrimcilerin iddia ettiği gibi aşama aşama değişikliklerle böyle bir şey meydana gelmiş olsaydı biz bunu görürdük. Halbuki böyle bir değişiklik milyonlarca yıldır hiçbir değişiklik olmamış. Ta ne zamana kadar? İlk canlılar ortaya çıktığında, Kambriyen öncesi dönemi, Kambriyen dönemindeki canlılarda da biz mükemmel bir yapı görüyoruz. Kusursuz bir vücut planı görüyoruz. Kusursuz özellikler görüyoruz. İlkel hiçbir şey görmüyoruz biz bu canlılarda. Mesela 500 milyon yıl önce Kambriyen döneminde yaşamış Pacops trilobitlerinin gözlerini buna örnek olarak verebiliriz. Diğer trilobit gözleri de aynı şekilde. Kalkit kullanılıyor, kitin kullanılıyor. Pacops trilobitlerinin özelliği hatta yuvarlak böyle boncuk şeklinde mercekleri olması. Dolayısıyla yuvarlak bir şeyin arkasından eğer bir şey görmeye çalışırsanız, mesela bir misketin arkasından bir yere bakmaya çalışın. Mutlaka görüntüyü ters ve bulanık görürsünüz. Ama Pacops trilobitlerinde işte optik kuralları sanki çok çok iyi biliyorlarmış gibi, ki optik kurallar 19. yüzyılda ancak ilk ortaya atılmaya başlandı. Bu optik kuralları mükemmel şekilde kullanıp biliyorlarmış gibi, bu formülleri, bu denklemleri çok iyi biliyorlarmış gibi bütün bu zorlukları aşacak şekilde bir göz sistemleri yaratmış Allah gözünde. Maşallah hem ters görmüyor, hem normal görüyor, hem bulanık görmüyor. Suyun içinde yaşayan canlı olmasına rağmen suyun kırılma endeksinden etkilenmiyor. Yine görüntüsü buna ayarlanmış şekilde iki ayrı maddenin, kalkit ve kitinin kullanılmasıyla ve bunların kırılma endekslerinin birbirlerinden farklı oluşundan yararlanarak ve Huygens ve Descartes'in optik prensiplerine uygun, bir optik eğriye uygun şekilde bir mercek yapısına sahip oldukları için Pacops trilobitlerini mükemmel derecede güzel gördüğünü ve ayrıca da çok fazla petekten oluşan gözleri olduğu için bu yapıların görüntüsünün tek bir noktada merkezde birleşerek yüksek çözünürlüklü böyle bir görüntü oluşmasının çok büyük bir mucize olduğunu, sanki bunu inceleyen bilim adamları bilim kurgu filminden bir parça gösteriyormuşuz gibi düşündük diyorlar. Smithsonian Üniversitesi'nde bu görüntüyü elde ettikleri zaman. Demek ki ilk ortaya çıkan canlılar, biraz önce de anlattık, bu fotosentez yapan siyanobakterilerden, ilk bildiğimiz canlılardan itibaren çok mükemmel, çok kusursuz özelliklere sahiplerdi. Hiçbir şekilde ilkel bir yaşam olmadı. Çok mükemmel bir yaratılışla başladı canlılar ve o şekilde çok çeşitli olarak Allah'ın yaratmasıyla devam ettiler. Nesli tükenenler oldu tabii ki ama günümüze gelene kadar canlılar hiçbir şekilde birbirine dönüşmedi. Maşallah. Hep Allah'ın yarattığı şekilde kaldı.
Maşallah. Allah mükemmel bir düzen içinde yarattı bütün canlıları inşallah. Fakat Darwinistlerin en önemli özelliklerinden birisi düşünmemeleridir. Darwinistler düşünmezler. Biraz önce Damla da bahsetmişti Darwinistler neleri düşünmezler diye. Ben de biraz onlarla devam etmek istiyorum. Mesela Darwinistler evrende var olan irili ufaklı sayısız gezegenin ve Samanyolu sistemindeki uzay göktaşlarının gezegenin hareketlerinin kritik konumda önem taşıdığını, onların konumlarının ve hareketlerinin gelişi güzel olmadığını ve Allah tarafından bu dengelerin kusursuz bir şekilde yaratıldığını hiçbir zaman düşünmezler. Yine Darwinistler şunu düşünmezler, gözle görülmeyen bakterilerin yüzeylerinde elektrik sinyalleri yayan ve algılayan mekanizmaların olduğunu ve bu mekanizmalar sayesinde birbirleriyle haberleştiklerini düşünmezler ve bunun akıl ve zeka gerektiren bir hareket olduğunu hiç düşünmezler. Hatta şöyle ki bakteriler için en ilkel canlılardır derler fakat Allah bakterileri çok üstün bir yaratılışla yaratmıştır. Darwinistler başka neyi düşünmezler? Bir insanın tek bir adım atmak için bile ayakta ve sırtta bulunan 54 kasın aynı anda çalışmasını gerektiren mükemmel bir sisteme sahip olduğunu düşünmezler. Yine Darwinistler soluduğumuz havada çok sayıda zararlı madde ve mikrop bulunduğunu fakat nefes borusundaki tüycükler sayesinde bu zararlı maddelerden bizim hiçbir zaman etkilenmediğimizi düşünmezler. Halbuki her nefes aldıklarında, her havayı soluduklarında bu zararlı bakteriler, zararlı mikroplar ve zararlı maddeler aslında onlar nüfus ettikleri maddelerdir fakat işte bu tüycükler sayesinde hiçbir zarar görmezler bu maddelerden. Yine Darwinistler hücrenin bilgi bankası DNA'nın canlılarda adeta bir mimar gibi, bir mühendis gibi, bir koku eksperi gibi, botanikçi, laborant, iç mimar gibi, desinatör gibi, ressam gibi, doktor ve daha saymakla hiçbir şekilde bitiremeyeceğimiz çok usta sanatçı ve bilim adamları gibi çalıştığını hiçbir zaman düşünmezler. Düşünmeye yanaşmazlar bunları. Çünkü düşündükleri zaman Allah'ı düşünmeleri gerekir. Allah'ın yaratma sanatını düşünmeleri ve Allah'ın varlığını ve birliğini düşünmeleri gerekir. İşte o yüzden düşünmezler.
Tabii Darwinistler biliyorsunuz bir türlü bilimsel olarak açıklayamadıkları konulardan biri de sürüngenlerin kökenidir. Genellikle sürüngenlerle ilgili çok sayıda spekülasyon ortaya atarlar. Hatta artık kuşlarla dinozorlar arasında hikayeler, daha doğrusu masallar kuracak kadar anlatımlara girerler, atmasyonlara. Fakat bunlara karşı yine ileri sürebileceğimiz en önemli delillerden bir tanesi fosiller Allah'ın izniyle inşallah. 50 milyon yıllık bir fosil resmi göstermek istiyorum ben. Bakabilirsek resmine.
Maşallah.
Eosen dönemine ait. Bu da demin Ebru'nun anlattığı gibi Almanya Mesel'de elde edilmiş bir fosil. Yılan fosili bu. Bu yılan gördüğünüz gibi bütün şu anda başı ve gövdesinin bütün bölümünü görüyoruz. Şimdi evrimciler sürüngenlerin diğer canlılarla arasında bağlantılar kurmaya çalıştılar ama halbuki timsah, dinozor, kertenkele gibi sürüngen sınıflamaları arasında bile uçurumlar şeklinde farklar vardır. Yani bu canlılar sürüngenler sınıfına ait olmalarına rağmen hepsi bulundukları fosil şekilleriyle tam ve tam anlamıyla bütün yapılarıyla birlikte oluşmuş olarak fosil kayıtlarında vardır. Ve sürüngenlerin bile birbirinden türediğini gösterebilecek fosil kayıtlarında hiçbir bağlantı yokken yani sadece her sürüngen şekli, her sürüngen sınıfı kendi olduğu şekle dinozorlar dinozor olarak, timsahlar timsah olarak, evrimcilerin attıkları gibi tiktaalik şeklinde atmasyonlarla değil, timsahlar timsah olarak, yılanlar yılan ve kertenkeleler de kertenkele olarak ilk yaratıldıkları andan itibaren fosil kayıtlarında bu şekilde bulunmuşlardır. Aralarında hiçbir bağlantı olmadan ve hiçbir şekilde evrime delil olabilecek bir fosil kalıntısı yoktur. Sürüngenlerin hepsi sürüngendir ve sürüngenlerin başka canlılardan türediğine dair bir fosil kalıntısı da yoktur. Sürüngenlerden başka türlerin oluştuğuna dair bir fosil kalıntısı da hiçbir zaman bulunamamıştır. O yüzden evrimcilerin yaptıkları canlıların arasında sadece hikayeler oluşturarak insanları kandırmaktır. Ama böyle bir delil, bilimsel delil bugüne kadar kimse sunamadı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle zaten hiçbir şekilde sunamayacaklar. Bunu zaten hep birlikte biliyoruz inşallah.
Çok önemli bir konuyu anlattın Didemciğim. Çünkü evrimciler tarih hatası da yaparlar. Evrimcilerin bir kısmı da gerçekten bu yaptıkları hataları benimsemezler ve eleştirirler. Eleştirdiklerinde de şöyle diyorlar. Siz büyük babanızdan daha önce yaşamış olamazsınız. Çünkü eğer bir canlının başka bir canlının atası olduğunu iddia ediyorsanız, ondan daha önce bu canlı yaşıyorsa ya da aynı katmanlarda bulunmuşsa fosilleri, o zaman bu iddianız doğru değil demektir açıkça. Dolayısıyla Didem'in de anlattığı gibi mesela meselde de bu bahsettiğimiz sürüngenlerin hepsi aynı katmanda, aynı anda buluyorlar ve bulunuyorlar ve aralarındaki bu türlerin arasındaki farklılıklar da birbirlerine açık farklarla ayrılmış durumda. Hocamız geldi galiba.
Evet.
Hoş geldiniz,
hoş geldiniz
hocam.
Selam.
Hoş geldiniz. Aleykümselam.
Evrim.
Evet hocam. Evet. Delilleri gösterdik. Delilleri.
Tapu gibi.
İnşallah. Evet,
İnkarı mümkün olmayan aslında. Açık, kesin, net deliller.
Evet. Maşallah. İnşallah.
İnşallah. Kısa böyle verelim.
İnşallah.
İnşallah.